Bir Genç Kızın Gizli Defteri, İpek Ongun, sayfa 47. İsimlerini anımsamıyorum bile. Öyle uyduruk yaz filmleriydi. Ama vakit geçerdi hiç olmazsa. Film başladıktan bir süre sonra babam bana eğilerek bir yere kadar gitmesi gerektiğini, benim seyretmemi, biraz sonra geleceğini fısıldayarak kalkıp gitti. Ben de azıcık huzursuz olarak koltuğuma daha bir yerleştim. Öyle ya, hayatımda ilk kez yalnız başıma bir sinemadaydım. Şimdiye dek hep annemle, arkadaşlarımla gitmiştim. Dedim ya, film uyduruktu, vurdulu kırdılı bir şey. Öylesine izliyordum. Epey zaman olmuştu. Babam henüz ortalarda yoktu. Herhalde bana çok oldu gibi geliyor diye düşünürken ışıklar yandı. Ara verilmişti. Kimileri dışarı çıktı. Ben de çıkıp bir çikolata falan alsam mı diye düşündüm. Ama yalnız başıma gitmeye de utandım. Yerimde kımıldamadan oturuyordum. Sanki her gelip geçen, bu kız ne arıyor burada yalnız başına, dercesine bakıyor gibi geliyordu bana. Koltuğumda ufalıp ufalıp görünmez olmayı ne kadar isterdim o an ve birden babama kızmaya başladım. Nerede kalmıştı, yoksa bir şey mi olmuştu, bir kaza falan? Eyvah, ne yapardım ben o zaman? İzmir'i bilmiyordum. Çeşme'ye nasıl dönerdim? Ayrıca babam nerelerdeydi? Bir hastanede yatıyor olmasın? Işıklar söndü, ikinci yarı başladı. Artık ne söylenenleri duyuyor, ne de perdede olanları izleyebiliyordum. Kuşku, öfke, merak birbirine karışmıştı. Ne yapacağımı, daha doğrusu ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Murat eniştemin bürosunun nerede olduğunu da bilmiyordum aksi gibi. Film bitene dek beklemeye karar verdim. O vakte kadar babam gelmezse bir telefon kulübesi bulup teyzeme telefon etmeye karar verdim. Ya evde yoklarsa? O zaman da onları bulana kadar arayacaktım. Ve ışıklar yandı. Film bitmişti. Ben de herkesle beraber ayağa kalktığımda babamın koşar adımlarla geldiğini gördüm. Oh, şükürler olsun dedim içimden. Ona bir şey olmamıştı. Sağdı, yaşıyordu ve ben sokakta kalmamıştım. İşte geldim dedi hiçbir şey olmamışçasına. Ama azıcık da mahcupmuş gibi geldi bana. Belki de kendi hüsnü kuruntumdu. Sıkılmadın ya. Yo dedim. Filmi izledim. Güzel miydi? Evet, heyecanlıydı. İşte hepsi bu kadar ve dışarı çıktık. Akşam oluyordu. Haydi otelimize gidelim dedi. Bir şeyler yeriz. Bense bir an önce Çeşme'ye dönmek istiyordum artık. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Sanki ağırlaşmış gibi, sanki yaşlanmış gibi. Çaba harcamaktan yorulmuştum. Annemi, teyzemi, Sırma'yı istiyordum. Onlardan ayrılalı yıllar, yıllar olmuş gibi geliyordu. Otel öylesine bir otel, lokantasıysa kasvetliydi. Oysa ben otellere bayılırım. Annem ve anneannemle Hilton'a çaya gitmek büyük zevktir benim için. Işıklı butikler, pırıl pırıl pirinç saksılar içinde kocaman yapraklı bitkiler, müzik, şık insanlar. Kısacası severim otelleri. Yazar olmazsam turizmci olurum diye düşündüğüm olmuştur. Ama nedense burası bana hüzün veriyordu. Yemeğimizi bölük pörçük konuşmalarla bitirdik. Hazırladığım konuşmamı yapmaktan bütünüyle vazgeçmiştim. O hava yoktu. En azından o kadar zaman görüşmedikten sonra bir sinemada beni 2 saat bırakabiliyorsa... Çabucak soyunup yatağıma girdim. Babam, okumak istiyorsan oku, ışık beni rahatsız etmez dedi. Biraz okuyacağım dedim. Peki öyleyse, iyi geceler kızım. İyi geceler baba dedikten sonra Jane Eyre adlı kitabıma gömüldüm. Ertesi gün önümüzdeki uzanan kocaman bir boşluk gibiydi. Kahvaltıdan sonra babam sordu. Eğer istersen bir gece daha kalabilirim. Fuarı da görmüş oluruz. Bir koca gün ve bir hüzünlü geceye daha tahammül edebileceğimi sanmıyordum. Anneme bugün döneceğimi söylemiştim dedim hemen. Telefon edebiliriz. Yok babacığım, bu sefer kalsın. Şimdi onlar, yani teyzemle Sırma, bugün döneceğimi düşünerek program yapmışlardır. Ayıp olur gibi aklıma gelen mazeretleri sıraladım. Pekala dedi. Sanki o da rahatlamıştı. Ya da bana öyle geldi. Çeşme minibüslerinin durduğu yere yürüdük. Babacığım dedim. Sizin ta Çeşme'ye kadar gelmenize gerek yok. Beni bindirmeniz yeterli. Çünkü minibüsler onların evine yakın bir yerde duruyor. Yalnız başına gidebilecek misin? Tabii, ne var bunda? Hem siz beni götürürseniz orada inmeden yine minibüsün dolmasını bekleyip geri döneceksiniz. Ne gerek var bütün bunlara? Ben gidebilirim. Eve varınca beni otelden ara, olur mu Serra? Olur babacığım dedim hararetle. Bu ayrılma sahnesini olabildiğince kısa kesmek istiyordum. Bir de yol boyu sessizlik, zoraki gülücükler ve konuşma çabalarına girmeyi hiç mi hiç istemiyordum. Babam beni bindirdi, neyse ki minibüs çabuk doldu. Araba hareket ettiğinde ona el salladım. Arkama dönüp baktığımda hala el sallıyordu. İşte o zaman ne oldu bilmiyorum. İçime anlatamayacağım bir hüzün doldu yine. Acıyla karışık bir hüzün. Aynı anda gözlerimden yaşlar boşandı. Neyse ki cam kenarındaydım da yüzümü dışarı çevirip bir türlü tutamadığım ağlamamı sürdürdüm. Duygularım karmakarışıktı. Babama kızgındım ama onu orada yalnız başına el sallarken gördüğümde yeniden bir acıma duygusu benliğimi kaplayıvermişti. Neden her şey böyle oldu? Neden babamla güzel vakit geçiremedik? Aslında beni görmek için kalkıp gelmişti ama sonra da onda aradığım sıcaklığı verememişti. Yoksa o hep öyleydi de arada annem olduğundan ben mi fark edememiştim bugüne dek? Öte yandan onu seviyorum. Bilemiyorum, anlayamıyorum. Minibüs Çeşme'ye varıp tanıdık sokağımıza girince biraz rahatladım. Koşarak eve geldim. Ben geldim diye bağırarak içeri girince annemle teyzem de bağırıştılar. Onların sesini duymak ne güzeldi. Hemen annemin boynuna atıldım. Oh, dünyalar varmış. Ama bu kez de babama ihanet ediyormuşum gibi bir duygu doldu içime. Tanrım, ben hiç bütünüyle mutlu olamayacak mıyım? Anlat bakalım, dedi teyzem. Neler yaptınız, nerelere gittiniz? Ben de saf saf her şeyi anlattım. Ben anlattıkça annemin yüzünün de değiştiğini ve sonunda kıpkırmızı kesildiğini fark ettim. Öfkelenince böyle olur o. Gene ne yaptım diye düşünürken odadan fırlayıp gitti. Ne oldu teyze, diye sordum. Sen ona bakma canım, bana anlat. Sonra neler oldu? Hepsi bu, deyince öyleyse mayonu kap ve plaja koş. Çünkü seninkiler denizde, dedi. Derhal diyerek fırladım. Büyüklerin dünyasından kaçıp gitmek istiyordum. Akşam yattığımda içeriden gelen seslerden annemin niye öfkelendiğini anladım. Şu hale bak Defne, diyordu annem. Güya kızını görmeye gelmiş. Parmak kadar çocuğu tek başına sinemada bırakıp gidebiliyor. Sana o sorumsuzdur diyorum da anlamıyorsun. Canım, belki de acele iş vardı. Büyütme bu kadar. Sen de pekala biliyorsun ne iş olduğunu. Asistan kızlardan biridir belki de. Aman abla, adam bir iki günlüğüne gelmiş İzmir'e. Defne, ben onu gayet iyi tanıyorum artık. Başımı yastığımın altına gömdüm. Duymak istemiyordum. Hiçbir şey duymak ve bilmek istemiyordum artık. İkisinden de nefret ediyorum. Beyin hiç düşündükleri yok. Babamdan böyle davrandığı, annemden de bunları açık açık dile getirdiği için nefret ediyorum. Uyumak ve her şeyi unutmak umuduyla yastığıma sarıldım ve yine ağladım, ağladım. 17 Temmuz 1989. Sonunda anneme yüzmemi gösterebildim. Yani yine dehşet biçimde yüzemiyorum ama kısa da olsa belli bir uzaklığı Tümay'ın bana öğrettiği gibi ayaklarımı vurarak, bacaklarımı düzgün tutarak ve kulaçlarımla nefesimi ayarlayarak gidebiliyorum. Oldu bu iş, oldu bu iş. Kısa mesafe için olsa da bir stilim var artık. İlk becerebildiğim gün öyle sevinmiştim ki sudan çıkar çıkmaz havuzun kenarında beni izleyen Cüneyt'in boynuna sarılıverdim. Cüneyt de şaşırdı bu işe. Sırılsıklam oldun Cüneyt, diye özür dilediğimde Cüneyt, keşke hep böyle sırılsıklam olsam, dedi. Acaba ne demek istedi? Herhalde ona sarılmamın hoşuna gittiğini anlatmak istedi. Cüneyt beni beğeniyor olabilir. Zaten o çok bilmiş sırma geçen gün, anlayalım nedir bu Cüneyt'in sana ilgisi, demişti de çok kızmıştım. Hemen her şeye bir kup takanlara çok kızıyorum. O benim arkadaşım. Ama Sırma Hanım teorisini genişletti. Bir kere hiç kimse hoşlanmasa bir diğer için bu denli uğraşmaz. Yok senin yüzme çalışmaların, yok çeşmeyi gezdirme, yok birlikte kitap saatleri. Hem bakıyorum sen de onu hepimize yeğliyorsun. Burada kafası çalışan bir tek Cüneyt var da ondan, dedim. Sırma da bana küstü. Gerçekten de öyle. Cüneyt'le konuşacak öyle çok şey var ki. En başta da kitaplar, sonra ilgi alanı geniş. Okul dergisinin çalışmaları nedeniyle yazıyla ilgili bana pek çok fikir verdi. Örneğin okula döner dönmez, tabii bizimkiler benim hayatımı alt üst etmezlerse, edebiyat koluna katılıp onlarla çalışmamı, yazılarımı onlara okumamı önerdi. Alay edilmekten, gülünç olmaktan korkuyorum, deyince de şu öğüdü verdi. İyi ama böyle korkarsan kendini deneme olanağını yaratamayacaksın ki, en kötü ne olabilir? Yazılarını beğenmezler, bu da dünyanın sonu değil, sen de başka yerde şansını denersin. Yok beğenirlerse, okul dergisinde yazılarının çıkması senin için iyi bir deneyim olur ve en azından kendi kendine karşı ben denedim diyebilirsin. Öteki türlü köşende oturup acaba yazabiliyor muyum, yazamıyor muyum diye sürekli bir kuşku yaşayacaksın. Şimdi gel de böyle konuşan birinin sohbetini ötekilere yeğleme. Benim sevdiğim konularla hem ilgileniyor hem yol gösteriyor. Ama yine benim için Cüneyt sadece bir arkadaş. Onu başka türlü düşünemiyorum. Öte yandan beğenilmek de çok güzel bir duygu. Neyse canım, belki de sadece şaka yaptı. Ben kendi kendime gelin güvey oluyorum. 19 Temmuz 1989. Şu ara teyzemi elime geçirsem boğacağım. Neler oluyor bu büyükleri anlamıyorum. Herkes dengesiz davranıyor bugünlerde. Babam bir alem, annem ayrı alem, şimdi de teyzem. Doğrusu ondan bunu hiç beklemezdim. İnsan evli bir kadına nasıl kavalye bulur? Olur mu bu? Dün gece cumartesi ya, burada en popüler geceler cuma ve cumartesi, mutlaka bir yerlere gidilecek. Tamam gidilsin, bir şey dediğimiz yok. Annem de burada ya, teyzemler onu akşam yemeğine götürmeye karar verdiler. Hani şu Türk-İngiliz karması yakışıklı delikanlının lokantasına. Sırmanın gözlerine süze süze, geceleri çok romantik oluyor dediği yere. Buraya kadar iyi. Ama tam mutfağa giriyordum ki teyzemin telefonda konuştuğunu duydum ister istemez. Evet canım, Gül'e söyledim. Mahmut Bey'i de getirecek. Tabii tabii, o zaman üç çift olmuş oluruz. Haydi orada görüşmek üzere. Biz şimdi Mahmut Bey'i bekliyoruz. Onunla önce burada bir içki alacağız, hem de ablamla tanışmış olur. Sonra doğru oraya geliyoruz. Sanki olduğum yerde çakılıp kalmıştım. Kimdi bu Mahmut Bey? Adında bile meymenet yoktu. Hem ne demek üç çift olmak? Annem tekti. Yoksa annemle Mahmut Bey'i de bir çift mi sayıyordu bu gerizekalı teyzem? Yani anneme birini bulmaya çalışıyordu. Annem daha evliydi. Belki de hiç boşanmayacaktı. Belki değil, kesin boşanmayacaktı. Ben nasıl olsa halledeceğim bu işi. Mutlaka halledeceğim. Derken bir başka soru takıldı zihnime. Acaba annemin haberi var mıydı? Eğer varsa onu ömrüm boyunca bağışlamam. Olacak şey değil bu. Mutfakta ne yaptım, ne aldım hiç farkında değildim. Sinirlendiğim zamanlarda olduğu gibi kulaklarım uğulduyordu. O sırada teyzem etekleri uçuşarak mutfağa geldi. Sizlerin yemeğini hazırladım Seyracığım. Siz sırmayla yer yatarsınız. Biz geçikebiliriz. Ama isterseniz hemen diyebilirsiniz. Biz konuğumuzu bekliyoruz. Konuğun batsın. İsterseniz televizyon izleyin, dedi vatan haini. Ben televizyon izlemek istemiyorum, dedim ters ters. Teyzem bir an dönüp bana baktı, sonra da nasıl istersen canım, dedi ve yine geldiği gibi bir telaş çıkıp gitti. Bir şeyler yapmalıydım, bir şeyler yapmalıydım. Evet, bulmuştum. O Mahmut'un neyin nesiyse gelince gidip ben de oralarda oturacaktım. Orada bulunacak, eğer annemin haberi yoksa onu koruyacaktım. Böylelikle babamın da onurunu kollamış olacaktım. Odamda pusuya yatıp beklemeye başladım. Az sonra kapının çalındığını duydum. Karşılama sesleri geliyordu. Biraz daha bekledikten sonra sanki her zaman böyle yaparmışım gibi doğal görünmeye çalışarak salona girdim. Annem de oradaydı. Süslenmiş püslenmiş oturuyordu. Geçip baş köşeye oturdum. Annemle teyzemin şaşkın bakışlarını üzerimde hissediyordum. Murat enişte içkileri koyuyordu. Orada bir de adam oturuyordu. Teyzem, yeğenim Serra diye beni takdim etti ama hala şaşkın bakıyordu. Konuklara çıkmaktan ne kadar hoşlanmadığımı bildiğinden şaşırması doğaldı. Adama oturduğum yerden şöyle başımla bir selam verdim. Ne elini sıktım ne bir şey. Annemin şaşkınlıktan kızgınlığa dönüşen bakışlarının da pekala farkındaydım. Onun için de ondan yana bakmamaya özen gösteriyordum. Oh canıma değsin. Mahmut Efendi annemin boyu kadar kızı olduğunu öğrenmişti artık. Hiç heveslenmesin. Teyzem gülüyor, konuşuyor, aklı sıra havayı ısıtıyordu. Gözümü Mahmut Efendi'ye diktim. Nereden bulmuşlardı bu muşmulayı? Bir kere adam akıllı ihtiyardı, sonra zübbenin tekiydi. Kravat yerine boynuna yerli filmlerdeki kötü tipler gibi fular bağlamıştı. Ayrıca yaşına başına bakmadan baklavalı çoraplar giymişti. İhtiyar züppe. Bir de dönüp annemle konuşmaya başlamaz mı? Yok annemin çalıştığı yerde tanıdıkları varmış, yok filan onun arkadaşıymış. Annem de güzel güzel cevap veriyor. Anne, dedim yüksek sesle. Babam bu hafta sonu mu gelecekti, önümüzdeki hafta sonu mu? Birden odada derin bir sessizlik oldu. Belki sesim fazla yüksek çıktığından, belki de adamın sözünü itiraf etmeliyim kabaca kestiğim için. Annem öldüren bakışlarla bana bakarak, sanırım önümüzdeki hafta Serracığım, dedi. Böylece Mahmut Efendi'ye vır vır konuşup durduğu hanımın bir de kocası olduğunu ve şu anda burada olmasa bile çok yakında geleceğini saygılarımla bildirmiş bulunuyordum. Daha sonra annemden iyi bir azar yiyeceğimi gayet iyi biliyordum. Benim, özellikle de yabancıların yanında terbiyeli olmamı ister. Ama adam pişkin. Kaldığı yerden sözüne devam etti. Bir süre sonra saatine bakan Murat enişte, yer bulmak istiyorsak artık gitmeliyiz dedi. Hep birlikte kalktılar. Bu arada binbir tembihle bana veda ettiler. Mahmut Efendi, tanıştığımıza çok memnun oldum Serra Hanım, dedi abartılı bir nezaketle ve yüzünde alay eder gibi bir gülümseme. Şeytan diyor, çarp suratına bir tane. Ben sizinle tanıştığımı hiç de memnun olmadım, diyebilmeyi ne kadar isterdim. Belki çocukça bir davranış olurdu ama zevkten de dört köşe olurdum. Onlar gittikten sonra sinirimden kendi başıma kalamayacağımı anladım ve sırmayı buldum. Oh ne ala, hanım yemeğini kucağına almış, televizyonun karşısına geçmiş, keyfine bakıyordu. Nerelerdeydin sen, diye sordu. Konuklarla oturuyordum, deyince önce ağzı açık kaldı, sonra gülmeye başladı. Ne zamandan beri büyüklerle oturmak hoşuna gidiyor. Ay öleceğim gülmekten. Ben de odasındadır diye gelmeni bekliyordum. Çok komik, dedim hırsla. Sanki bayılıyordum onlarla oturmaya. Ve o sırada elimin altındaki yastığı yere fırlattım. Hey hey, ne var senin? Ne oluyor? Ne olacak? Annenin yaptıklarını hiç mi hiç onaylamadığımı bilmeni isterim sırma. İyi ama ne yaptı annem sana? Bana değil, benim anneme. Peki, o zaman benim annem senin annene ne yaptı? Ne yapacak? Tutmuş ona bir adam bulmuş. Anlıyorum galiba, diye mırıldanarak bir an düşündü. Yoksa Mahmut Bey'den mi söz ediyorsun? Mahmut Bey'miş. Beyi batsın. Ay sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Erkeklerle karışık okumanın bir yararı da kızdığın zaman nasıl konuşulacağını bilmektir. İyi ama Mahmut Bey ne yaptı seni bunca öfkelendirecek? Bir kere Mahmut Bey Mahmut Bey diyerek asabımı bozma. Sanki bir adammış gibi. Olan şu ki teyzem annemi o adamı ayarlamış, bu belli. Benim annemin bir kocası var, o yalnız bir kadın değil. İlahi Serra, dedikten sonra burnunu kıvırarak konuştu. Bir kere adam ayarlama sözcükleri, her ne kadar erkek arkadaşlarından öğrenmekle övünüyorsan da hiç hoş değil. İkincisi, annene sadece kavalyelik yapsın, yemekte eşlik etsin diye davet etmiştir annem. Ne var bunda? Oh maşallah, pek modernmişsin meğer, seni de tanıyamamışım. Serra, saçmalıyorsun. Altı üst hep birlikte yemek yiyecekler. Hem Mahmut Bey bizimkilerin eski dostudur. Yok mu bu adamın bir karısı? Hayır, yıllar önce ölmüş. O da bir daha evlenmemiş. Tabii evlenmez, ihtiyarın teki o. Kim alır onu? Pek de ihtiyar sayılmaz, 55 yaşlarında olmalı. Daha ne istiyorsun? Bal gibi ihtiyarmış, baksana. Canım sana ne adamın yaşından? Annemi rahat bıraksın. Ay Serra, inan çok komiksin. Annene bir şey yaptığı yok ki, adam onu tanımıyordu bile. Bir an sessizlik oldu. Yine dayanamayıp konuşuverdim. Üstelik züppenin de teki. Yaşına bakmadan baklavalı çorap giymiş. Sırma tekrar gülmeye başladı. Gülme Sırma, çok öfkeliyim dedikten sonra salonda yaptıklarımı bir bir anlattım. Sırma hem gülüyor hem de Serra alemsin, neler becermişsin deyip duruyordu. Az bile, dedim ve ekledim. Teyzeme de çok kızgınım, bunu bilesin. Tamam tamam, az önce de aynı şeyleri söyledin. Yalnız bence bu kadar tepki göstermen saçma. Gerçekçi olman gerek. Mahmut Bey için söylemiyorum ama annem boşanırsa hayatında başka birileri olabilir. Hatta bir süre sonra yeniden evlenebilir. Susar mısın sen? Diye avaz avaz bağırdım. Boşanmayacaklar ve o da başkasıyla evlenmeyecek. Dedikten sonra kapıyı çarparak odama gittim. Bazen şu Sırma'yla hiç ama hiç anlaşamıyorum. Ayşegül olsa beni anlardı. 20 Temmuz. Dün gece onlar dönene dek Monte Cristo'yu okudum. Önce biraz konuşma sesleri geldi. Sonra herkes odasına çekildi. Derken benim kapım tıkırdadı ve yavaşça açıldı. Gelen annemdi. Hala okuyor musun kitap kurdu? Gayet ciddi bir sesle uyku tutmadı dedim. Arif olan anlar. Annem ayak ucuma oturdu. Senin neye kızgın olduğunu biliyorum dedikten sonra bir an durdu ve ekledi. Ama kendini boşuna üzüyorsun. Bilmem artık dedim yine gayet ciddi. Neler düşündüğünü tam olarak bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Sen Mahmut Bey'in bana kavalyelik etmesine sinirlendin değil mi? Hırsımdan ağladım ağlayacaktım ama granit gibi dirençli olmalıydım. Teyzemin omuru sana ayarlaması hiç de hoşuma gitmedi dedim. Serra, böyle küfürlü konuştuğunu bir daha duymayayım yoksa çıkar giderim. İyi, yine suçlu ben olmuştum. Annem bu kez yumuşak bir sesle devam etti. Senin ne kadar zor günler geçirdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama benimkiler de kolay geçmiyor, inan bana. Babam da güç günler geçiriyor dedim. Eminim öyledir Serra ama bu koşullarda birbirimize anlayış göstermeliyiz. Bir sonuca varana kadar birbirimize yardımcı olmalıyız. En zor olan karar alma dönemi. Kararını verdin mi gerisi daha kolay. Bu budur dersin. Ona göre kendini ayarlarsın ama ondan önceki dönem güç, çok güç. Annemin sesi gecenin sessizliğinde fısıltı gibi çıkıyordu. Onun için benim şu aralar başka kimseyi düşünecek halim yok. Ayrıca senin düşündüğün gibi davranmam da yakışıksız olurdu. Benim böyle bir şey yapacağımı düşünmezsin herhalde değil mi? Yoksa bana hiç mi güvenin yok? Ne diyeceğimi bilemez haldeydim. Annem beni utandırmıştı. Yani teyzem diyecek oldum. Annem sözümü kesti. Defne, ben biraz oyalanayım istiyor. Onun için bu yemeği düzenledi. Mahmut Bey ise güvendikleri yakın bir dostları. Sırf bana kalabalık olalım, ben yalnız kalmayayım diye çağırdı. Güvenmezse zaten davet etmezdi. Sustu, içini çekti hafifçe. Senin ne düşündüğünü salona girdiğin an anladım ve bütün yemek boyunca aklım sendeydi. Döndüğümde uyumuş olmasa da ona bir açıklama yapsam da benim deli fişek kızım rahat bir uyku çekse diye düşündüm durdum. Birden boynuna atıldım, onu bir de ben üzüyordum. Bağışla beni anneciğim diye fısıldadım. Canım benim, asıl sen bizleri bağışla. Anne, hiç umut yok mu? Bilmiyorum yavrum, bilmiyorum. Haydi sen bunları düşünmemeye çalış. Uyumana bak dedi. Beni öptü. Bir daha öptü. Sonra biraz geri çekilerek bana baktı. Biliyor musun, sen burada bayağı güzelleştin. Yanmak sana yakışıyor. Kilo vermekte. Böyle bir anda beni en sevindirecek sözleri bulmuştu annem. Ya yüzmem? Diye sordum şımararak. Öyle ya, bir de o var. Çok güzel yüzüyorsun. Tenise de yeniden başlayacağım. Ben de onu sevindirmek istiyordum. Böyle şeylere pek değer verir. Nitekim raketimi istediğimde çok memnun olmuştu. Tenis kulübüne seni zorla yazdırmıştım. Anne olunca sözümüz kulak ardı edilir. Arkadaşlar söyleyince hemen yapılır değil mi? Diye acele laf sokuşturdu ama bir yandan da gülüyordu. Sonra anne, burada bir çocuk var. Adı Cüneyt. Yazılarımda bana yardımcı oluyor. Yani fikir veriyor ne yapmam gerektiği konusunda. Oo, işleri ilerletmişsin sen, dedi annem gülerek. Anne, dedim, lütfen sırmalaşma. O da böyle imalı imalı konuşuyor. Şaka şaka, dedikten sonra ayakkabılarını çıkarıp yatağımın üzerine bağdaş kurdu. Haydi, bana çeşme dolup tenleri anlat. Seninle şöyle baş başa bir konuşamadık. Bana biraz buradakileri, yeni edindiğin arkadaşları, onlar hakkındaki düşüncelerini, gözlemlerini anlat. Ona Bora'yı, Serpil'i, Tümay'ı ve de özellikle Cüneyt'i uzun uzun anlattım. Gerçi bunları defterime yazıyorum ama dinleyen birini anlatmak daha zevkli oluyor. Geç saatlere kadar ben anlattım, o dinledi. Güldü, bazen de birlikte kıkırdaştık. Annem istediğinde çok komik olabiliyor. Gözlerim yanmaya başlayınca uykumun geldiğini anladım. Annem de belli etmeden esniyordu zaten. Haydi artık uyuyalım, dedi. Anne, efendim, ne olursun bu gece birlikte uyuyalım mı? Koyun koyuna. Bir an durdu. Bence harika fikir, dedi ve ekledi. Hemen gidip geceliğimi alıp geleyim, sonra da tıpkı eski günlerde olduğu gibi beraber uyuyalım. Az sonra koyun koyuna yatarken, en son ne zaman birlikte uyumuştuk, diye sordu. Hastalandığımda, dedim. Haydi bakalım, iyi uykular, tekmelemek yok. Yok, dedim ve onun sıcacık koynuna gömüldüm. Kendimi düşlerimdeki kospi babamın yanındaymışçasına güvencede hissederek dalıp gitmiştim. 25 Temmuz 1989. Annemi yolcu ettik. Günler ne çabuk gelip geçti. İçimde yine o incecik hüzün var. Bir de gençlik insanın yaşamının en neşeli, en gamsız dönemi derler. Güleyim bari. Kendi derdimiz yetmiyor, bir de büyüklerin derdini yükleniyoruz. Annemi yolcu ederken ki o ince hüznü ta çocukluğumdan beri zaman zaman duymuşumdur. Bazen akşam olurken içime bir hüzün oturur. Bazen annem evden gidince, ev sessiz kaldığında, hatta bazen arkadaşlarımla birlikteyken bile hüzünlendiğim olur. Bu neden böyle bilemiyorum. Neden hüzünleniyorum acaba? Hele de hiçbir neden olmadığı zamanlar. Keşke sorabileceğim biri olsaydı. Gelelim güncel olaylara. Az önce evde kızılca kıyamet koptu. İstemeden sırmaya kötülük ettim galiba. Şimdi teyzem odasında köpürüyor. Sırma da kendi odasında ağlıyor. Sabahleyin plajda Sırma biraz işim var deyip bize daha sonra katılacağını söyleyerek gitmişti. Eve döndüğümde teyzem Sırma nerede diye sorunca ben de onun biraz ayrıldığını, daha sonra geleceğini söyledim. Sonra ben odamdayken Sırma gelmiş. Teyzem ona da nerede olduğunu sorduğunda bütün sabah hep birlikteydik deyince yalan söylediği ortaya çıkmış. Aptal kız, bir yalan söylüyorsun, bari benim de haberim olsa ya. Tabii teyzem neredeydin de neredeydin diye sıkıştırınca Bora'nın arabasıyla dolaşmaya çıktıklarını anlatmak zorunda kalmış. İşte teyzem asıl o zaman köpürmüş ve sokağa çıkmasını yasakladığını söylemiş. Ortalıktaki barışmalardan kötü bir şey olduğunu anladım ve Sırma'nın yanına gittim. Ağlıyordu. Kendi dertlerime daldığımdan etrafında neler olup bittiğinin pek farkında değildim anlaşılan. Sırma, dedim. Neden yalan söyledin? En azından bana bir haber verseydin. Yalan söylemeye mecburdum. Yoksa Bora Serpil'i gezmeye götürürdü. Annemse Bora'nın arabasına binmemi yasaklamıştı, dedi hıçkırarak. Hiçbir şey anlamamıştım. Şunu başından anlatsana. Annem Bora hızlı araba kullanıyor diye çok önceden onun arabasına binmemi yasaklamıştı. Ta yaz başında. Geçen hafta Bora bana arabasıyla gezme önerdi. Ben de iznim olmadığından gelemeyeceğimi söylemiştim. Bunun üzerine o Serpil alıp gezdirmişti. Yani Bora'nın arabasıyla gezmek bu kadar önemli mi? Önemli olan arabası değil, onunla birlikte olmak. Yoksa sen onu seviyor musun? Diye sorunca tekrar ağlamaya başladı. Ağlamasını Sırma, dedim ve yine sordum. Peki o da seni seviyor mu? Bilmiyorum. Zavallıcığın bilgiç halinden eser yoktu o anda. Peki annenin izni vermediğini söylediğinde ne dedi sana? Nasıl istersen, dedi. Bana çok bozuldu ve sanırım inanmadı. Çünkü tüm hafta boyunca surat etti. Sonra da duydum ki Serpil'le gezmişler. Bu onun karakterini gösteriyor dedim. Seni düşünse seni güç durumunda bırakacak bir şey istemez. Ayrıca sen nedenini söyleyince de anlayış gösterirdi. Sırma içini çekti. Beni beğenip beğenmediğini bile bilmiyorum. Hem Serpil'le arkadaşlık ediyor hem benimle. Oh ne âlâ dünya dedim kendimi tutamayarak. Bora hakkındaki ilk ve olumsuz kanım giderek doğrulanıyordu. Sen de onu aldırma dedim ama Sırma'nın bakışlarından bunu başaramayacağı belli oluyordu. Bak dedim sabırlı olmaya çalışarak. Bir kere Züppe'nin teki. Arabasıyla, motoruyla övünür durur bir hali var. Bunlar iyi işaretler değil. Sen de bana öğüt verip durma dedi Sırma. Borasını kötülediğim için kızmıştı bana. Ama onu aldırmadan devam ettim. Hem bak bana kızma ama sana bir şey daha söyleyeceğim. Bence sen farkında değilsin ama bir yarışın içine girmişsin. Aslında Bora'yı filan sevdiğin yok. Bakışlarındaki öfkenin giderek arttığını görüyordum. Ben de o beyni susturmadan çabuk çabuk söyleyeceklerimi söyledim. Bora buranın en sükseli çocuğu da onunla çıkmak sizler için müthiş bir olay. Bir de işin içine Serpil girince bu bence sende bir saplantı haline almış. Sence dedi sinirli sinirli. Evet bence. Tabii yanılıyor da olabilirim ama olaya bir de bu yönden bakasın diye söylüyorum. Bence sen sırf sükse olsun diye yanında görünmek istiyorsun. Bence sen fazla kitap okuyorsun Serra. Sadece düşündüklerimi söyledim. Sana ne düşündüğünü soran olmadı. Yardımcı olmaya çalışıyordum. Benim senin yardımına ihtiyacım yok diye bağırdı. Bunun üzerine ben de odayı terk ettim. Aptal Sırma. Bir şey değil, durduk yerde kendi kendine sorun yaratıyor. Aman ne hali varsa görsün. Ben onu uyardım. Gerisi kendi bileceği iş. Bu arada Tümay'la arkadaşlığımız ilerledi. Çok rahat bir kız. Tıpkı erkek çocukları gibi. Kızların kırıtmaları, alınganlıkları onda hiç yok. Birlikte bol bol gülüyoruz. Zeynep de öyle aslında. Benim onlarla samimileşmeme Sırma azıcık bozulur gibi oluyor ama insan sadece bir kişiyle arkadaş olamaz ki. Onu da sevip dost olabilir, bunu da. Örneğin Tümay beni çalıştırırken yüzmemle, yaptığım hareketlerle dalga geçiyor ama bu bana hiç batmıyor. Onunki şakalaşmak, alay değil. Bunu da çok tatlı bir biçimde yapıyor. Ankara'ya gelirse beni mutlaka aramasını söyledim ve ona adresimi verdim. Tabii Zeynep'e de. Onları Ayşegül'le tanıştırmayı düşünüyorum. Sevgili arkadaşımı görsünler istiyorum. 28 Temmuz 1989. Teyzem iyice Sırma'nın peşine düştü. Bence bu kez de teyzem haksız. Kızı bir kez yalan söylerken yakaladı diye artık her giriş çıkışını soruyor, her telefon eden için kimdi o diye soruyor. Örneğin dün yine tatsız bir olay yer aldı. Sırma Zeynep'le tenis oynamaya gitmişti. Eve biraz geç döndü. Tabii teyzem üstüne atladı. Neredeydin? Zeynep'le tenis oynadık. Sonra da dondurmacıya gittik. Saat kaçta? Anne ne bileyim saat kaçta? Bir saat kadar oynadık. Sonra da dondurmacıdaydık. Lafa dalmışım. Onun için geciktim. Özür dilerim. Derhal Zeynep'i ara bana. Anne niye? Kaça kadar onunla beraberdin? Bunu soracağım. Anne beni arkadaşımın karşısına küçük düşüreceksin. Ara diyorum. Zavallı Sırma Zeynep'i aradı ve telefonu annesine verdi. Teyzem bu kez de Zeynep'i sorguladıktan sonra sordu. Saat kaçta korttan ayrıldınız? Zeynep de tutmuş. Hep korttaydık. Oradan evlerimize gittik demiş. Teyzem eliyle telefonu kapatıp Sırma'ya döndü. Yine yalan söylüyorsun ha? Diye bağırdı. Anne yalan söylemiyorum. Önce korttaydık sonra da dondurmacıda. Arkadaşın öyle söylemiyor ama. Defne teyzemin bakışları kurşun gibiydi. Tekrar Zeynep'e. Korttan doğru evlerinize gittiniz değil mi? Diye sordu. Nefesimizi kesmiş, yanıtını bekliyorduk. Kulaktan Zeynep'in evet diyen sesini duyunca Sırma olduğu yerde tepinerek Zeynep doğrusunu söylesene diye bağırmaya başladı. Sus bakayım dedi teyzem Sırma'ya. Sonra da teşekkür ederim Zeynep, seni de rahatsız ettik kızım diyerek telefonu kapattı. Sırma çoktan koşarak dışarı çıkmıştı. Ben sonra da öylece kala kalmıştım. Sırma'nın arkasından gidemiyordum. Çünkü son atışmamızdan sonra hala konuşmuyorduk. Başkalarının yanında durumu idare ediyorduk ama baş başa kalınca birbirimizden uzak duruyorduk. Teyzemin yanındaysa hiç durmak istemiyordum. Çok öfkeliydi. Nitekim korktuğum başıma geldi. Gözü bana takıldı. Ne oluyor bu kıza anlamıyorum diyerek kendini koltuğa attı. Hiç yalan söylemezdi. Şimdi ise su içer gibi yalan söylüyor. Belki de yalan söylemiyordu dedim cılız bir sesle. Yapma Allah'ını seversen Serra. Zeynep'in ne dediğini duymadın mı? Duymuştum. İşin kötüsü de buydu zaten. O sürede neredeydi acaba? İnan bana sormaya korkuyorum. Yoksa o Bora denen serseriyle miydi? Hiç ses çıkarmadım. Ne diyebilirdim? Bir şey bilmiyordum ki. Derdim onun arkadaşlık etmesi değil. O çocuk deli gibi araba kullanıyor ve ben de Sırma'nın onun arabasına binmesini istemiyorum. Bunun şakası yok. Hem de hiç yok. Gazetelerde neler okuyoruz? Derin derin içini çekip devam etti teyzem. İşin kötüsü annesiyle babası bizim yakın arkadaşlarımız ve oğulların ne kadar şımarttıklarını yakinen biliyorum. Her dediğini ama her dediğini yapıyorlar. Şimdi o yaşta bir delikanlının altında öylesine hız yapan pahalı bir arabanın olması doğru mu? Ama gel de bunu onlara anlat. Olacak şey değil. Teyzem kendisiyle mi konuşuyordu? Benim de mi belli değildi. İçten içe ona hak veriyordum. Tek çocuk diye mi onu bu kadar şımartıyorlar? Hayır, asıl neden uzakta olmaları. Bir ara uyaracak oldum. Bora'nın annesi. Biz görev gereği hep dışarıdayız. Boracığım da buralarda yalnız başına yatılı okulda, hafta sonları da akrabaların yanında. Çocuk zaten hep yalnız. Bari bir iki isteğini yerine getirelim de mutlu olsun diye düşünüyoruz, diye savunmuştu oğlunu. Kısaca onlar uzakta diye bu çocuğun her istediği yapılıyor. İşte asıl neden bu. Oğullarına o kadar acıyorlarsa yanlarına alsınlar dedim. Değil mi ya, değil mi ya dedi teyzem. Ben de tamamen aynı fikirdeyim ama böyle bir durumda da okul yaşamı güç olurmuş. Eh bu da doğru aslında istersen. 4 yıl bir ülke ve o ülkenin okulunda eğitim görecek. Sonra haydi bambaşka bir ülke, yeni çevre derken kolay değil. Düşündükleri buranın burada kesintisiz bir okul yaşamı olması. Dedikten sonra yine içini çekti teyzem. Neyse bu onların sorunu. Bak senden bir ricam var. Eyvah korktuğum başıma geliyordu. Sırmayla konuş. Sen akıllı bir kızsın. Ona nasihat et. Nasihat edip de boyumun ölçüsünü alayım değil mi? Aklını başına toplasın. İnsan kendi yaşındakilerin sözlerine daha bir kulak verir. Teyzeciğim ben sırmaya şöyle yap böyle yap diyemem ki. Canım tabii öyle değil ama konuşurken bir yolunu bulup ona bu yalanların yarar değil zararı olacağını söyle en azından. Haydi tatlım göreyim seni. Peki teyze elimden geleni yaparım. Aldık mı başımıza derdi. 29 Temmuz 1989. Odama çekilmiş yazılarımla uğraşıyordum ki bir ıslık sesi duydum. Ardından biri cama küçük bir taş attı. Gidip baktığımda Zeynep'in bisikletine dayanmış bana el salladığını gördüm. Bir yandan beni dışarı çağırıyor, bir yandan da parmağını dudaklarına götürerek gürültü etmememi işaretliyordu. Sessiz olmaya özen göstererek dışarı çıktım. Hayrola Zeynep, neden eve gelmiyorsun diye sordum. Eve gelemem, seninle şöyle bir yürüyelim, anlatacaklarım var dedi. Bu kez ağzında sakızı yoktu ve düşünceli görünüyordu. Sırma nasıl? Nasıl olacak? Teyzem yine yalan söylediği için bu kez 3 gün evden çıkmasını yasakladı. Odasında oturuyor. Hay aksi, her şeye ben neden oldum. Nasıl yani Zeynep? Hani Sırma'nın annesi beni arayıp öğleden sonra ne yaptığımı sormuştu ya. Evet. Ben de korktan doğru evlerimize gittik dedim ya. Evet. Böylece Sırma'nın yalanı ortaya çıktı ve teyzem de küplere bindi. Oysa dedi Zeynep. Yalan söyleyen Sırma değil bendim. Ne? Diye bağırdım. İyi ama neden yaptın bunu Zeynep? Bak kızın başına neler geldi. Canım elbette kötülük olsun diye yapmadım. Tam tersine iyilik olsun diye öyle konuştum. Bir süre daha yürüdük. Sonra Zeynep devam etti. Bora'nın yüzünden azar yediğini ve cezalandırıldığını biliyorum. Sırma bana annesinin bu yüzden ona neredeyse her şeyi yasakladığını yana yakıla anlatmıştı. Şimdi Defne teyze telefon edip öyle sert sert sorunca belki de tenisten doğru eve gelmesini tembih etmiş olabilir diye hep oradaydık dedim. Ne bileyim böyle olacağını. İlahi Zeynep ne var kafandan senaryolar yazacak? Teyzem kızdıysa Bora'yla birlikteydi özellikle de arabasına bindi diye kızdı. Senin oturup dondurma yedi diye kızmadı ki. İyi ama biz Sırma'yla lafa daldık. Sonra o birden saatine bakıp eyvah şimdi annem neredeydin diye kıyametleri koparacak. İyi bir mazeret bulmalı diye fırlayıp gitti. Ardından da annesi telefon edince anlıyorum anlıyorum sen de yardımcı olmak istedin. Aslında bana sorarsan teyzem olayları abartıyor. Bu kadar üstüne düşünce bak senin gibileriyle şaşırıyor. Zeynep cebinden bir sakız çıkarıp ağzına attı. Peki şimdi ne yapacağız dedi. Nasıl yani? Defne teyzenin Sırma'nın ikinci kez yalan söylediğine inanmasına izin verecek miyiz? Bence gidelim. Sen teyzeme her şey olduğu gibi anlat. Zeynep sıkıntılı sıkıntılı içini çekti. Çok zor olacak be Serra dedi. Ben yalan söylemeyi hiç sevmem. Bu sefer sırf Sırma zor durumda kalmasın diye yalan söyledim. İstersen önce ben anlatayım. Sonra eğer teyzem isterse seni çağırayım. Yüz yüze o zaman konuşursun. Bilmem ki. Bu işi daha uzatmak olmuyor mu? Sen bilirsin. Karar senin. Durdu. Sakızını şişirip koca bir balon yaptı. Patlattı. Sonra haydi yürü gidelim Serra ben anlatacağım. Hem de bir an önce dedi. Bu iş ne kadar çabuk biterse ben de o kadar çabuk rahatlamış olacağım. Bayılırım böyle çabuk ve kesin karar alanlara. Birlikte eve dönerken azıcık da dedikodu yaptık. Bora'yı çekiştirdik. Zeynep de aynı benim gibi düşünüyor. Öyle saçma şeylerle uğraşıyor ki dedi. Örneğin şimdi bir araba yarışı tutturmuşlar. Ya Hem de ne biçim hızlı gidiyorlarmış. Üstelik gece yapıyorlarmış bu yarışları. Nerede yarışıyorlarmış? Evlerin çok ötesinde, deniz kenarında ıssız bir yer var. Dar ve virajlı bir yoldan deniz kıyısına ilk kim varacak şeklinde bir yarış. Çok tehlikeli olmalı. Bunlar da tehlikeli olduğu için seviyorlar ya. Üstelik yeni bir kural daha koymuşlar. Farları yakmadan gidiyorlarmış. Geri zekalılar. Aynen, dedi Zeynep beni onaylayarak. Desene, teyzem haklı bu konuda. Haklı haklı. Bora'nın deli gibi araba kullandığını bilmeyen yok. Peki sen nereden biliyorsun bu yarışları? Yani ben ilk senden duyuyorum da. Bana Serpil anlattı. Bak sen, o nereden biliyormuş? Kendisi bu yarışlardan birinde bizzat bulunmuş da ondan. Ne? Evet, böbürlene böbürlene anlatıyordu. Bunlar kendilerini modası geçmiş Amerikan filmlerindeki asi gençlik falan mı sanıyorlar? Ne bileyim ne sanıyorlar. Havalarda oldukları kesin. Bir pozlar, bir hava atmalar. Aman ne bileyim, bir sürü saçmalık bana sorarsan. Al benden o kadar. Konuyu değiştirelim, içim sıkıldı, dedi Zeynep. O böyle bunalımlı konuşmalara gelemiyor. Haksız da sayılmaz aslında. Ben de öyleyim. Arkadaşlarımla gülmek, şakalaşmak çok daha hoşuma gidiyor. Bazıları hayatı kendilerine ne diye güçleştiriyorlar anlamıyorum. Zaten yeterince sorun var. Kim bilir belki de sorunları yok diye böyle davranıyorlar. Eve vardığımızda ben gidip teyzemi ve Sırma'yı çağırdım. Hep birlikte salonda oturduk. Onlara Zeynep'in size söylemek istediği bir şey var dedim ve topu Zeynep'e attım. Zeynep olup biteni çabuk anlattı. Sözü bitince de belli etmemeye çalışarak derin bir nefes aldı. Belli ki artık rahatlamıştı. Teyzemle duydukları üzerine bizlere günün önemini belirten ve de özellikle yalan söylemenin zararları konusunda küçük bir konuşma yaptı. Zeynep özür diledi. Ama teyzem Sırma'nın 3 günlük sıkı yönetiminin yine de devam edeceğini bildirdi. Al işte. Kız suçsuz ama teyzem Nuh diyor peygamber demiyordu. Zeynep gittikten sonra teyzemle Sırma yine odalarına çekildiler. Ben de çaresiz bu kez anket defterimi düzenlemeye odama döndüm. Teyzem bana eski dergilerini vermişti. Onlardan resimler kesip anket defterime yapıştırıyorum. Çok güzel olacak. Arkadaşlardan da ilginç sorular topluyorum. Önce buradaki arkadaşlara vereceğim, sonra da Ankara'dakilere. Anket defterimin yanı sıra bir de şiir ve şarkı defteri yaptım. Şiir defterime daha çok matrak şiirleri koyuyorum. Yazılarımı ise bir dosyada topluyorum. Böyle düzenli olunca daha iyi oluyor. Aradığımı hemen bulabiliyorum. Çeşme'de pop müzik festivali olacakmış. Acaba gitmemize izin verirler mi? Verseler ne iyi olur. Belki sahne arkasına gidip imza da alırım. Sonra o imzaları Ankara'daki arkadaşlara gösteririm. Yarın Tümay bana balıklama atlamayı öğretecek. 31 Temmuz. Sırmayla nihayet barıştık. Tümay'la balıklama atlamasını öğrenirken karın üstü düşmekten karnım pişti. Bayağı acıyor şimdi. Üstüne üstlük kulağıma su kaçtı ve fena halde zonklamaya başladı. Sanki başımın o tarafında kulak yöremde bir ağırlık var. Zonk zonk ağrıyor. Teyzem evdeki kulak damlasından damlatıp kocaman bir pamuk parçasını ütüyle ısıtıp ısıtıp kulağımın üstüne koydu ve ağrıyan kulağımın üstüne yatmamı söyledi. Sırmanın cezası bugün sona erdi. Bu kez de ben kulak ağrısı nedeniyle evde hapisim. Kulağımın ağrıdığını duyunca odama geldi. Geçmiş olsun dedi. Böylece barıştık. O bilgi çallerine karşın Sırma iyi kız. Barıştığımıza seviniyorum. Çeşme festivali olursa gitmek için benim izin istememe karar verdik. Umarım o vakte kadar iyileşirim. Asıl matrak haberi sona sakladım. Dün tümaylarda oldukça kalabalık bir gruptuk. Biz onunla balıklama çalışırken bir de baktık Bora Beyefendi göründüler. Yine havalı pozlarda. Bu kez yeni bir lastik botu sürükleyerek geliyor. Bot cart turuncu renkteydi. Gerçekten de göz alıcıydı. Botu özel pompasıyla şişirdi ve havuza attı. Sonra da içine atladı. Zeynep, havuza botla girildiğini de ilk kez görüyorum, dedi yüksek sesle. Bora, gezmek için değil kızım, güneşte yanmak için, dedikten sonra cahil bizlere gerekli açıklamada bulundu. Kıyıda yanarken çok sıcak oluyor, insan bunalıyor. Oysa botun içinde ayaklarını ve kollarını suyun içine daldırabildiğin için sıcağı hissetmiyorsun ve püfür püfür yanıyorsun. Yanında bir de içecek getirmiş, havuzun içinde bir yandan kolasını içiyor, bir yandan da bacaklarını hafif hafif oynatarak bir aşağı bir yukarı giderek güneşleniyordu. Tümay'a, kendini kola reklamındaki delikanlı zannediyor galiba, dedim. Onun bu umursamaz ve keyifli hali çok sinirime dokunmuştu. Sırma evde onun yüzünden 3 günlük cezadaydı, o ise zahmet edip bana Sırma'yı sormuyordu bile. Küs olmama karşın Sırma benim kuzenimdi. Şu oğlana bir şeyler yapıp Sırma'nın öcünü almalıydım. Birden aklıma harika bir fikir geldi. Tümay'a, var mısın şu Bora'nın süksesini bozalım, dedim. Varım ama nasıl, diye sordu. Yapabilsem bunu ben yapardım ama bu iş için iyi bir dalgıç gerekli. Onun için de ancak sen yapabilirsin. Söyle söyle dedi Tümay. Daha şimdiden keyiflenmişti. Şimdi hep birlikte havuz atlayacağız. Etrafına yüzeceğiz ki sen onun dikkatini çekmeyesin. Sonra sen tam onun altından dalıp botun tıpasını çekeceksin. Böylece bot yavaş yavaş sönecek, beyefendi sulara dalacak ve patlak sandığı botuyla birlikte süksesi de sularda ıslanacak. Harikasın Serra, öyleyimdir dedim. Sonra gidip Zeynep'i bulduk, ona da planımızı anlattık. Tabii o da bayıldı ve üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Üçümüz hep birlikte havuza atladık, zaten başka yüzenler de vardı. Boranın etrafında yüzüyor, birbirimize su atıyor havalarındaydık. Oysa zaten hiçbirimizin farkında bile değildi. Yüzünü güneşe çevirmiş, botun içinde tembel tembel yatıyordu. Tümay bir anda daldı ve bize oldukça uzun gelen bir süre sonra suyun yüzüne çıktı. Acaba tıpayı çıkarabildi mi diye merakla bekliyorduk. Yüzünde koca bir gülümsemeyle zafer işareti yapınca kendimizi tutamayıp gülmeye başladık. Boranın yavaş yavaş sulara gömüleceği beklentisi bizleri gülme krizlerine boğmaya yetmişti. Nitekim az sonra Boranın botu yavaşlamaya başladı. Yani bir bacak vurmasıyla suyun üstüne yağ gibi giden bot şimdi bir değil iki kez vursa da ağır gidiyordu. Hepimiz havuz kenarına oturmuş sonucu bekliyorduk. İyice ağırlaşınca Bora doğrulmaya çalıştı. Bora doğrulmaya çalışınca da bot sulara gömülmeye başladı. Ne oluyor buna diye haykırdı Bora. Tümay alaylı alaylı rengi güzel ama çürükmüş diye hemen lafı yapıştırdı. Zeynep su alıyor gibime geliyor dedi. Sen bunu aldığın yere iade etsen iyi olur. Kazıklamışlar seni. Bora öfkelenmişti. Babam bunu bana İsveç'ten getirdi. Deliği meliği de yoktu. Ama ne oldu anlayamıyorum. Canım İsveç'ten geldi diye ille de kusursuz olacak değil ya. Bir bozukluğu olduğu açık diye üsteledi Tümay. Ben hiç sesimi çıkarmıyordum. Konuşursam benim fikrim olduğunu anlayacak gibi geliyordu. Biliyorum saçma ama öyle hissediyordum. Zaten maşallah ne Tümay ne de Zeynep'ten sıra kalıyordu. Ve bot ağır ağır sulara gömüldü. Bora Efendi de beraber tabii. Ay ne güldük ne güldük. Bora ise sinir içinde çok komik çok komik diyordu. Ne kadar da çocukmuşsunuz. Şu katıla katıla güldüğünüz şeye bak. Zeynep kasıklarını tutmuş gülüyor. Bir yandan da gözlerindeki yaşları siliyordu. Senin bu haline kim olsa güler. Sen o İsveçli botu iyisi mi çöpe at diye seslendi. Bora sönmüş botunu çekerek havuzdan çıkardı. Dikkatle yere serdi ve incelemeye koyuldu. Sonunda buldum dedi. Botumun hiç kusuru yok. Tıpası çıkmış o kadar. Tümay dudağını büktü. Demek ki tıpası gevşekmiş. Bir bilmeyle çıkıverdi. Bora oturduğu yerden bir an dikkatle Tümay'a baktı ve biliyor musun ne düşünüyorum Tümay? Bence sen bu botu kıskandın dedi. Sonra yerdeki lastik yığını toplayıp ardına bakmadan gitti. Bu sözler Tümay'ın keyfini kaçırmıştı. Acaba hepimiz şakada fazla mı ileri gitmiştik? Cüneyt bile komik olmasına komik ama ne var bunda bu kadar gülecek diye söylendi. Zeynep sinirlerimiz bozuldu herhalde dedi. Cüneyt'e işin aslını söylemedik. Ne de olsa erkek bizi anlamayabilirdi. Ayrıca bu aramızda bir sır olarak kalacak. Hatta eve döndüğümde sırmayla barıştığımız halde ona bile söylemedim. Şimdi söylersem bana mutlaka kızar ama gün gelecek sevgili Boras'ın asıl yüzünü görecek ve ben işte o zaman bunu sırf onun öcünü almak için yaptığımı anlatacağım. 2 Ağustos 1989. Bu sabah Zeynep telefon etti ve hemen Tümay'a gitmemiz gerektiğini söyledi. Sesi pek bir telaşlıydı. Sırma o sırada banyodaydı. Kafamı içeri sokup Tümaylara gitmem gerektiğini söyledim. Sırma, işimi bitirebilirsem ben de gelirim dedi. Böylelikle onu beklemeden evden fırlayabildim. Zaten oturup da Sırma'yı beklesem herhalde akşamı bulurdum. Onun banyoları 80 saat sürüyor. Bir de banyo sonrası bakım var ki. Yok vücut kremleri, yok saç jöleleri, garip biçimlerde saç kurutmaları. Oysa benim duşa girmemle çıkmam bir olur. O kadar ki annem, kızım ıslandın da çıktın der. İşi bu denli uzatmayı hiç ama hiç anlamıyorum. Yıkanmak yıkanmaktır, işte o kadar. Neyse gelelim konumuza. Zeynep'le Tümaylar'ın kapısının önünde karşılaştık. İyi ki seni burada gördüm, dedi çabuk çabuk ve konuyu özetledi. Bayılıyorum bu kızın sözü kısa kesmesine. Tümay'ın babasıyla başı dertteymiş, ağlayıp duruyor. Birlikte içeri girdik. Tümay gözleri kıpkırmızı kanepede oturuyordu. Ne oldu diye sordum. Zavallı pek keyifsizdi. Ne olacak? Önce harika bir haber, sonra da işi berbat eden başka bir haber.